Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 33.
28. kısım, kutsallaştırma. 1937 yazı Atatürk'ün Florya'daki Yeni Deniz Köşkü'nde geçireceği ikinci ve son tatil olacaktı. 1935'te henüz tamamlanmamış iskelenin açığında yüzerken çekilmiş fotoğraflarında sağlıklı görülüyor. Ertesi yaza kadar kilo almıştı. 1937 yılına gelince yüzü gerilmiş ve bedeni sağlıksız görünüyor. Yıllarca epey içki içmesine, düzensiz bir yaşam sürmesine karşın güçlü bedeni iki kalp krizini, sıtmayı ve diğer hastalıkları atlatmasını sağlamıştı. Falih Rıfkı Atay'ın belirttiği gibi 1930'lu yılların ortalarında bütün gece uykusuz kaldıktan sonra ertesi sabah ordu tatbikatını izleyecek durumda olabiliyordu. Pikniklerde oyunlar oynanırken Dikmen Tepesi'nin dik yamacını genç bir adam gibi hızla koşarak çıkabiliyordu. Dipnot, Atay, Çankaya, sayfa 484. Açık havada yaşamayı seviyor ve zamanının çoğunu örnek çiftliklerinde geçiriyordu. Artık at binmediğinden yaptığı tek spor akşam yemeklerinden önce bilardo oynamak ve yaz aylarında yüzmekti. Günlük araba gezileri Boğaz'da ve Marmara Denizi'nde yapılan tekne gezintileri, yurt içi yolculukları, son padişahların sakin ve saklı yaşamlarıyla keskin bir karşıtlık gösterir. Padişahlar ancak haftada bir kez cuma günleri en yakın camiye giderlerken halkın karşısına çıkarlardı. Atatürk ise sık sık tren istasyonlarında, otellerde, lokantalarda, sergilerde, toplantılarda ve plajda halkın arasında oluyordu. Ama Fransız askeri ateşçisi Albay Corson de la Vianov daha 1934 yılında Gazi 53 yaşında ve bu yaşta insan yaşam biçimini çok zorlarsa sağlığı birdenbire bozulur diye yazmıştı. Corson bir sabah erken saatlerde Park Otel'in salonunda Atatürk'ü gözlemlemişti. Cumhurbaşkanı ceketsizdi, kocası seyahatte olan genç bir Macar kadına sımsıkı sarılmış, bir eliyle kadının açık sarı saçlarını okşarken öteki kolu beline dolanmıştı. Dans etmek için kalktıkları zaman bitkin görünüyordu diye yazmıştı. Dipnot: Bu hanım hükümetin basın departmanında görevli olan gazeteci Burhan Belge'nin o tarihteki karısı Zasa Gabor olabilir. Javakov tarafından alıntı, sayfa 432-433. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı otelde dans ederken yakındaki küçük caminin müezzini ezan okumaya başlayınca orkestra susmuştu. Dipnot: Nöbet defteri sayfa 300. Cumhurbaşkanının 21-22 Ağustos 1934 gecesi saat 11.30 ile 4.30 arasında otelde bulunduğunu gösteriyor. Daha sonra Ertuğrul yatıyla gezintiye çıkmış. Ertesi sabah saat 8'de kamerasına çekilmiş ve saat 13.30'da Dolmabahçe Sarayı'ndaki dil konferansına katılmış. Sabaha karşı saat 3'e kadar ayrılmamış ve ancak bundan sonra Marmara Denizi'nden Yalova'daki Kaplıca'ya gidip sabah saat 5'te yatmış. Oteli bundan sonra 3 Eylül'de ziyaret edip saat 3'e kadar kalmış. Belki de bu ikinci ziyareti sırasında Albay Corson de la Vianov kendisini görmüştür. Daha sonra cami kapatıldı ve minaresi yıkıldı. Otel son Osmanlı sadrazamı Tevfik Paşa'nın arazisi üzerine inşa edilmişti. Tevfik Paşa'nın torunu anılarında ince bir düşünceyle caminin kapatılması emrini veren görevlinin Atatürk'ün ibadet ve eğlence yerleri arasında belirli bir mesafe bulunması talimatını yanlış yorumladığını yazıyor. Dipnot: Oktay, sayfa 102. Diğer mesleklerde olduğu gibi yabancı müzisyenlerin de sürekli olarak Türkiye'de çalışmalarına izin verilmiyordu. Atatürk Park Otel Orkestrası elemanlarının Türk vatandaşlığına alınmasını sağlamıştı. Adı geçen eser sayfa 101. Fransız askeri ateşesi ise minarenin yıkılması emrini Atatürk'ün verdiğini iddia ediyor. Dipnot: Javakov, sayfa 433. Ne olursa olsun pek önemli olmayan küçük bir cami ile büyük bir çağdaş otel arasında yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı'nın hangisini yeğleyeceği biliniyordu. Atatürk yaşam biçimini gizli tutmak için çaba göstermedi. Bir öyküye göre 1930'da İzmir'i ziyareti sırasında dostlarıyla birlikte otelin giriş katında akşam yemeğine otururlarken şehrin valisi perdelerin kapatılmasını emretmiş. Dipnot: Otelin adı Naim Palas'tı. Mustafa Kemal 26 Şubat 5 Mart 1930 tarihleri arasında bu otelde kaldı. Topçuoğlu Editör Cilt 3 sayfa 820. Mustafa Kemal ise peki ama halktan gizleyecek bir şey mi yapacağız? O böyle bir sofrada ne yapılacağını sanırsa yalnız onu yapacağız. Perdeleri açınız diyerek itiraz etmiş. Başka bir öyküye göre gizli tutma çabalarının sefahat söylentilerinin çıkmasına yol açacağını da eklemiş. Başka bir gün İstanbul'da Moda Burnu'nda bir yatta içki içerken kadehini çevresini saran teknelerdeki insanlara doğru kaldırmış ve ''Yurttaşlarım buna rakı derler. Biliniz ki bunu ben öteden biri içerim. Şimdi de kadehimi kaldırıp sizlerin şerefinize içiyorum.'' diye seslenmişti. Dipnot herhalde 1 Temmuz 1935 tarihinde yapılan yelken yarışları. Ünaydın sayfa 49, Atay babanız Atatürk sayfa 119. Özellikle son yıllarında Atatürk iş ve eğlence arasında ayrım gözetmiyordu. Yemek masasında kararlar alınıyor, devlet belgeleri kendisine pikniklerde ya da araba gezileri sırasında sunulabiliyordu. Dipnot Soyak, Cilt 1 sayfa 35. Montreux Anlaşması'nı onaylayan imzayı Ankara Örnek Çiftliği'nin bira bahçesinde attı ve genç bir kız öğrenciyi, Arapça kökenli, Melahat adının Türkçe köklerden türetildiğini kanıtlaması için masasına davet etti. Genç kız güneş dil teorisi konusunda ders görmediğini söyleyerek bağışlanmasını isteyince Ankara Dil Tarih Fakültesi'nin tüm bölümlerinde bu konunun okutulmasını emretti. Sonra bu sohbetten sıkılıp orkestraya bir vals çalmasını söyledi. Müzisyenlerin çabaları onu önce hayal kırıklığına uğrattı ama sonunda bir Macar dans havası çalınınca piste çıktı. Dipnot Derin, sayfa 108-109. Atatürk'ün bazı davranışları garip olabiliyordu ama sağlığı yerinde olduğu sürece dostluğu eğlenceliydi. Sağlığı kötüledikçe Çankaya Köşkü'nün bahçesinde evi bulunan kız kardeşi Makbule'ye daha yakınlaştı ve gezilerinde Makbule ona eşlik etmeye başladı. Nöbet defteri ondan büyük bayan olarak söz ediyordu. 1920'lerin sonuna doğru evlat edindiği 5 kızdan ikisi Sabiha Gökçen ile Afet İnan yakınında kaldılar. Zehra adındaki manevi kızı 1936'da Fransa'da trenden düşerek yaşamını yitirdi. Fransız polisinin yaptığı soruşturma sonunda intihar ettiği kararı açıklandı. Dipnot Jevakov 442 not 1. Sabiha'nın eğitim yaşamı sık sık hastalıklarla bölündüğünden pek parlak geçmedi ama pilot olma arzusunu gerçekleştirdi. Eğitim amacıyla önce Rusya'ya gönderildi ve özel bir izinle askeri pilot olmasına olanak tanındı. Sabiha Gökçen anılarında Atatürk'ün kendisini sınamak için bir keresinde şakağına tabancayı dayayıp tetiği çekmesini istediğini anlatıyor. Gözünü kırpmadan bu isteği yerine getirmişti ve 1937 yılında Tunceli yani Dersim dağlarındaki Kürt isyanına karşı bombalama görevine katılmasına izin verildi. Bu kez ona verilen tabanca doluydu ve uçağa düştüğü takdirde isyancıların eline geçmemek için kendini öldürmesi söylenmişti. Harekatın sonunda Ankara Askeri Havaalanı'nda Atatürk ile Makbule onu karşıladılar. Dipnot Gökçen sayfa 115-126. Ertesi Haziran'da Sabiha bir gösteri uçuşu için Balkan ülkelerine gönderildi. Gezinin en önemli noktası Selanik'e yaptığı uçuş ve Atatürk'ün doğduğu iddia edilen pembe evi görmek oldu. Yugoslavya ile Romanya'ya da uçtu ve uçağı arızalanınca Türkiye'ye trenle dönmek zorunda kaldı. Bu arada Afet'e de nihayet önce Paris'e oradan da doktorasını yapmak için Cenevre'ye gitme izni verilmişti. Atatürk'ün manevi kızlarına gösterdiği ilgi içlerinde en küçüğü olan Ülkü'nün üzerinde yoğunlaştı. 1932 yılında Ankara'da doğan Ülkü'nün babası Ankara Örnek Çiftliği istasyonu şefi, annesi ise Atatürk'ün annesinin hizmetlerinden birisiydi. Dipnot adı geçen eser sayfa 68. 1935'te olağan yaz tatilini geçirmek için geldiği İstanbul'da Haydarpaşa Garı'nda trenden inerken Atatürk onun elini tutmuştu. Ve 3 yıl sonra ölümünden birkaç hafta öncesine kadar Ülkü onun yanından hiç ayrılmadı. Atatürk'ün sağlığı kötüye giderken İnönü onun ruhsal durumundaki değişiklikten kaygılanmaya başladı. Daha önceleri akşam içki sofrasında aceleyle alınan bazı kararlar ertesi sabah tersine çevrilirdi. Şimdi ise içkinin etkisi geçtikten sonra bile aynı kararda ısrar eder olmuştu. İnönü onun bakanları kişisel olarak eleştirmesinden de hoşlanmıyordu. Dipnot, İnönü'nün el yazısıyla yazdığı Şubat 1939 tarihli otobiyografik not, Atatürk'ün ölümünden 3 ay sonrasına ait. İsmet İnönü, Cilt 2, sayfa 321-328. Hatay meselesinin ele alınması ve Nyon Konferansı pazarlıklarıyla ilgili anlaşmazlıklar, Atatürk'ün örnek çiftliklerinin nasıl dağıtılacağı konusundaki sürtüşmeyle birleşti. Çiftlikler için hazine oldukça yüksek bir rakam ödemişti. Dipnot: Heykeltıraş Pietro Canonica, Mussolini'ye Ankara'daki örnek çiftlik için Gazi'nin ilk 3 yılda 1925-1927 2 milyon lira harcadığını ama pek iyi sonuçlar elde edemediğini anlatışını rapor etti. Eyice sayfa 44. 1927'deki büyük nutukta Gazi, çiftliklerini halk fırkasına devredeceğini söylemesine rağmen şimdilik bunu yapmaya yanaşmıyordu. Dikilen her ağaca özel bir sevgiyle bağlanmıştı. Ayrıca bir şeyler vermekten de hoşlanmıyordu. Dipnot: Atay, Çankaya, sayfa 527-528. Atatürk'ün başkalarından aldığı armağanları kendileriyle paylaşmaya pek yanaşmamasından arkadaşlarının şikayet ettiklerini söylüyor. İçinde atölyeleri, ürünlerin satıldığı dükkanlar ve Ankara'dakinde bir bira fabrikası bulunan çiftlikler büyük bir işletmeye dönüşmüştü. Kaçınılmaz olarak çalışanların ve Çankaya'daki gediklilerin, çiftliklerin Atatürk'ün özel mülkü olarak korunmasında çıkarları vardı. 1937 yılının başında bira fabrikasını genişletip ve daha başkalarını da açarak işi büyütmeye karar verdiler. Çiftlikler ipotek edilerek Ziraat Bankası'ndan kredi alındı. Dipnot Soyak, Cilt 2, sayfa 704. Ama yeni fabrikaların inşaatı başlamadan önce İstanbul'daki özel bir bira fabrikası imtiyazının sona erdirilmesi kararına karşı dava açtı. İnönü davanın sonucunun beklenmesi gerektiğinde ısrarlıydı. Dipnot İsmet İnönü, Cilt 2, sayfa 288. Atatürk'ün bazı yakın dostları İnönü'nün akrabalarıyla arkadaşlarının İstanbul'daki özel bira fabrikasında hisseleri bulunduğu söylentisini yaydılar. Atatürk 1937 Mayıs'ında çiftlikleri devlete devretmeye karar verdi. Elde edilecek gelir ise halk fırkasına bağışlanacaktı. Dipnot Soyak, Cilt 2, sayfa 687. Ama İnönü devletin finanse etmiş olduğu çiftlikler için tekrar para ödemesine karşı çıktı ve Atatürk de kabul etti. Dipnot İsmet İnönü, Cilt 2, sayfa 287-288. Önderinin duygularını incitmiş olduğu konusunda İnönü'nün uyarılması bir değişiklik yaratmadı. 11 Haziran'da Karadeniz'de Trabzon Limanı'nı ziyaret etmekte olan Atatürk, çektiği telgrafla çiftlikleri koşulsuz bir armağan olarak devlete bıraktığını İnönü'ye bildirdi. Dipnot ATTB, sayfa 668-672. Meclise bu kararı İnönü açıkladı ve teşekkür edilmesi oylandı. Dipnot Goloğlu, Cilt 7, sayfa 239-241. Ne var ki bira fabrikası bu armağana dahil edilmemişti. Ürettiğini devlet tekeline sattığı sürece kâr edebilirdi. Ve Atatürk fabrikanın hala yasal sahibi olduğundan kontratın Cumhurbaşkanı ile devlet arasında yapılması gerekiyordu. Bir kez daha İnönü onaylamayı reddetti. Dipnot İsmet İnönü, Cilt 2, sayfa 289. Atatürk İnönü ile yolunu ayırmaya istekli değildi. 11 Haziran'da Trabzon'dan çektiği ikinci telgrafta gördüğü sıcak karşılamadan İnönü'nün de mutlu olacağını ve tüm ülkeye bunu açıklamak isteyeceğinden emin olduğunu bildirdi. Dipnot ATTB, sayfa 661-668. Telgrafın 1 Haziran olan tarihi baskı hatasıdır. Çünkü Atatürk Trabzon'a 10 Haziran'da geldi ve ertesi gün ayrıldı. 1 Haziran'da hala Ankara'daydı. Özerdim, sayfa 125. Ne var ki İstanbul'a dönünce Nyon görüşmeleriyle ilgili anlaşmazlık, Ankara bira fabrikası projesini destekleyenlere kendi davalarında ısrar etmeleri için bir fırsat daha verdi. 17 Eylül'de Ankara'ya gelen Atatürk yanında Mutat Zevat ile örnek çiftliği ziyaret etti. 3 ay önce devlete devredildiğinden beri ihmal edilmiş olduğuna karar verdi ve kabine üyelerini aynı gün Çankaya'da akşam yemeğine çağırdı. Bira fabrikası konusunun açılacağı kendisine önceden bildirilen İnönü'nün, köşke gitmeden önce birkaç kadeh viski içerek kendini cesaretlendirdiği söylenir. Atatürk ise çay içmeyi tercih etmişti. İnönü ile bakanlar geldiğinde Atatürk ziraat vekilini çiftlikle doğru dürüst ilgilenmemekle suçladı. Öfkeye kapılan İnönü, Cumhurbaşkanı'nın şikayetlerini çiftlikte kendi işe aldığı ve halen konumlarını koruyan görevlilere yapması gerektiğini söyledi. Ailesinin İstanbul'daki özel bira fabrikasında hissesi bulunduğu konusundaki söylentilere değinerek Cumhurbaşkanı'nı düşmanlarınca çıkarılan dedikodulara kulak vermekle suçladı. Sofradan emirler alıyoruz ve bunlar yüzünden büyük sıkıntılara düşüyoruz diye şikayet etti. Hiç de karakterine uygun olmayan bu ani patlamanın ardında geçerli nedenleri vardı. Bitip tükenmeyen entrikaların konusu olmuştu. Erkek kardeşi kısa bir süre önce ölmüştü. Safra kesesi başına dert açıyordu. Ama fazla ileri gitmişti. Atatürk ayağa kalkıp toplantıyı sona erdirdi. Dipnot, olayın öyküsü için Atay, Çankaya, sayfa 495-497, Soyak, 2. cilt sayfa 707-708, İsmet İnönü, 2. cilt sayfa 289-290.
Ayrım sonu.